Ayrım 2. Aritmetik iyi, kuşlar pek iyi. Cemal Süreya. Sayfa 31. Issız Ada. Ali'nin canı çok sıkılıyordu. Ayrıca bir şeye çok üzülmüştü. Çıkıp gidecekti. Uzak bir yere diyordu. Çok, çok uzak. Bir dünya haritası buldu. Parmağını Avustralya'nın doğusunda küçük bir adanın üzerine koydu. Ada öylesine küçüktü ki adı bile yazılmamıştı. Oraya gidecekti işte. Hemen yol hazırlığına koyuldu. Bir yandan da düşünüyordu. Tırnak makasını unutmamalıyım. Olur ya, ıssız bir adadır. 4 tane sabun, şu çekiç de işe yarar. 5 ekmek, liste uzadı gitti. Yatağını, kitaplığını, annesini, babasını, kardeşlerini de götürmeye karar verdi. Peki ya arkadaşları? Onlar olmadan olur mu? Evet, onları da götürecekti. Tabii arkadaşlarının yakınlarını, evlerini, bisikletlerini de. Okulu toptan götürmeliydi. Listeye köşedeki bakkal, sinemalar, gazete getiren çocuk, postacı, her şey girdi. Dedesi İzmir'de oturuyordu. Dedesiz ada olur mu? Dedesine götürmek için İzmir'i de bütünüyle listeye aldı. Onu öbür iller izledi. Bütün ülkeyi götürmeliydi. Van Gölü, Toroslar, Ankara, Ürgüp ve Peribacaları, Kızılırmak, Ağrı Dağı. Ama Türkiye'yi alıp götürürse birçok sorun çıkmaz mıydı ortaya? Akdeniz'in ve Karadeniz'in suları o boşluğa akardı. Atlas Okyanusu da kendi sularını Akdeniz'in yerine doldururdu. Dünya haritası bozulurdu. Gemiler belki limanlara yanaşamazdı. Bunca sorumluluğu yüklenmek ne demekti? Ali karar verdi. Dünyayı da götürmeliydi adasına. Paris'i, Amerika'yı, Nil Nehri'ni, Hint fakirlerini, Buda heykellerini, Po Ovası'nı, Kalahari Çölü'nü de listeye aldı. Düşünün, 5 milyar insan, hayvanlar, bitkiler, saat kuleleri, tapınaklar, müzik aletleri, gözlükler, uzak yol kamyonları, kapalı spor salonları, müdürler, müdür yardımcıları, ekleriyle birlikte gazeteler, çocuk arabaları, güller, menekşeler, hepsini götürecekti. Elbet bir takım güçlükleri de vardı bunun. Ne yapalım, o kadarı da olsun artık. Biz işimize bakalım, yolcu yolunda gerek. Ali hareket günü olarak pazarı seçti. O pazar eksik var mı diye durumunu son bir kez bütün ayrıntılarıyla gözden geçirdi. Bunu yaparken Nuh peygamber kadar ciddiydi. Ve yola çıkıldı. Ali'nin içinde açıklanamaz bir ürperti vardı. İşte gidiyordu. Artık canı sıkılmayacaktı. 4 Büyük Şair. Şu 2 ay içinde 4 büyük şair için anma günleri düzenlendi. Şiirleri okundu, anıları tazelendi, sanat güçleri ve kültür hayatımıza getirdikleri yenilikler açık oturumlarda tartışıldı. Biliyorum bunların hangi şairlerimiz olduklarını soracaksın bana. Biri Yahya Kemal Beyatlı. Evet, biri o. Öbürleri de Namık Kemal, Ahmet Haşim ve Orhan Veli Kanık. Adlarını biliyor musun? Şiirlerini okudun mu? Orhan Veli'nin 1-2 şiirini okudum. Öbürlerinin adlarını da bilmeyen yoktur. Çok ünlü sanatçılar bunlar. Önce Namık Kemal'den başlayalım istersen. Özgürlük ve yurt şairidir o. Şiirimizi yenilemiştir. Padişahlara karşı halk için savaşın vermiştir. Vatan yahut Silistre adlı oyununu yazmıştır. Sonunda sürgüne gönderildi. Magosa'ya mı? Oraya. Zaten ölümü de Magosa'da, bir zindanda oldu. Yahya Kemal en büyük şairimiz mi? Öyle demeyelim. En büyük şairlerimizden biri. Büyük şairleri sıraya koymak doğru değil. Yarış atı değil ki onlar. Birinci, ikinci, üçüncü diye ayıralım. Bir gazetede okumuştum. Hepsi büyüktür onların. Yahya Kemal, Türkçenin güzelliğini çok iyi bir biçimde ortaya koydu. İstanbul'u yazdı. Ahmet Haşim? O da Yahya Kemal'le aynı dönemde yaşamıştır. Şiirimizi çağdaş çizgiye getiren şairlerimizden biri de Ahmet Haşim'dir. Yalnızlık duygusunu, hüzünleri işlemiştir. Onun Merdivenler şiiri şöyle başlar. Ağır ağır çıkacaksın bu merdivenlerden. Ben bir kitapta onun şiirlerini gördüm. Dili çok eskiydi. Bugün senin anlayacağın dilde yazılmış şiirleri de vardır. Onları oku. Orhan Veli şakacı bir şair. Dili de bugünkü değil. Orhan Veli bize daha yakın bir zamanda yaşamış da ondan. Çok genç öldü, 36 yaşında. Günümüzün şiirini de o ve 2 arkadaşı kurdu. Tabii daha başka şairler de var ama yeni şiir deyince önce o 3'ü akla gelir. Biri Oktay Rifat değil mi? Yaşıyor o. Dipnot, Oktay Rifat bu yazının yayınlandığı tarihte hayattaydı. Ölümü 1988. Geçen de bir ödül de almış. Evet, Behçet Necatigil ödülünü aldı. Öbür arkadaşı da Melih Cevdet Anday. En genç şairler bunlar mı? Yok canım, bugün Oktay Rifat da, Melih Cevdet Anday da 70 yaşına gelmiş ustalar. Bir sürü şair var ülkemizde. Ülkemiz bir şairler ülkesi. Homeros bile Anadolu'da doğmuş. İki gözü de görmezmiş onun. Ama dünya durdukça yaşayacak iki dev yapıt bırakmış arkasında. İlyada ve Odisea. Bir iki Türk şairi daha sayar mısın? Ama yaşıyor olsun. Fazıl Hüsnü Dağlarca, Edip Cansever, ölümü 1986. Dipnot, yazı yayınlandığı tarihte yaşıyordu. Hilmi Yavuz, İsmail Uyaroğlu. Cahit Külebi'yi unuttun. Cahit Külebi unutulur mu? İki annesi vardı. Bir ara bir dergi çıkarıyordum. Şair Ahmet Arif'ten hayat öyküsünü yazmasını istedim. Öyle dergide yayımlamak için değil, kitap olarak basacaktım. Ahmet Arif bu tür önerilere kulak asmaz ama sanırım beni seviyordu. Dostluğun, kardeşliğin, sevginin açmayacağı kapı yoktur. Kabul etti. O gün nasıl sevindim bilemezsiniz. Derken Ahmet Arif'ten her hafta iki kalın zarf gelmeye başladı. Ben İstanbul'dayım, o Ankara'da. Hayat öyküsü ve anıları bende birikti birikti, koca bir kitap oylumuna ulaştı. Basamadım o kitabı. Bir süre sonra dergiyi de kapatmak zorunda kaldım. Şimdi bakıyorum 17 yıl geçmiş aradan. Bunları niçin söylüyorum? Şunun için. Ahmet Arif'in hayatını anlatırken kullandığı ilk cümle hiç aklımdan çıkmaz. Şöyle başlıyordu. Benim iki anam oldu. Annesi ölmüş, babası ikinci kez evlenmiş, Ahmet Arif eve yeni gelen hanımı öylesine sevmiş ki anam diyor onun içinde. Annemizin, babamızın yerini kimse tutamaz. Ama onlardan biri artık yok olmuşsa ya da herhangi bir nedenle yanımızdan gitmişse yeni gelen kimsenin de insan olduğunu unutmamalıyız. Masallardaki ve öykülerdeki üvey ana, üvey baba tipleri bizi yanlış düşüncelere götürmemeli. Bir insan, bir yakın kişi olarak görmeliyiz onu. Kendi üstümüze düşeni yapmalıyız. Unutmayalım, her şey karşılıklıdır. Sevgi sevgiyi çeker. Her şeyi karşımızdakinden beklemeyelim. Bir adım da biz atalım. 1, 2, 3, 4, 5. Başlıyorum. 1. Ona karşı güler yüzlü olun. 2. Ondan bir şey isteyin. Söz gelimi bir öykü anlatsın size. 3. Ona bir şey verin. Küçük bir şey. Bir mendil, bir çiçek. 4. Ona küçük bir şey söyleyin. Deyin ki, bugün hava çok güzel. Giysiniz yakışmış, deyin. 5. Bir şarkı söylüyorsa o şarkıya katılın. Görüyorsunuz, oldu bile. Ardından 6 gelir, 7 ve 8 gelir ve her şey gelir. Yılbaşı gecesinde iller. 1984 çıkıp gidiyordu dünyadan. Saat 24'e doğru 67 ilimizin bazılarında bir sürü olay oldu. Ben bunların ancak bir kısmını anlatacağım. Tabii çok küçük olaylar. Ankara'da bir çocuk erken uyudu. Düşünde bir ırmağın kıyısında kocaman bir çiçek gördü. Ata benziyordu çiçek. Konuşuyordu da, ben dedi, gelecek yüzyılın çiçeğiyim. İstanbul'da Dolmabahçe'deki küçük saat kulesine bir kuş kondu. 10 renkliydi. Ben dedi, aslında 12 renkliyimdir. Temmuz'um ve Ağustos'um koptu. İzmir'de Karşıyaka'da sevinçli sesler işitildi. Bunlar yunus balıklarının sesleriydi. Bizler dediler, bir kaptan gördük. Parmaklarını sıcak ölçer olarak kullanıyordu. Kars'ta bir kale vardır, tarihçidir. Sosyal bilgiler dersinden hep tam not almıştır. Ben 1883'ü çok sevmiştim dedi. Şimdi 100 yaşına girmiştir. Kim bilir nerelerde. Bursa'daki Yeşil Cami, Edirne'deki Selimiye Camii'ni düşünüyordu. Hiçbir yılbaşını birlikte geçiremedik. Ama minarelerimizin uçları anten gibidir. Onların sayesinde haberleşebiliyoruz. Bu gece Edirne'de çok mu rüzgar var acaba? Şu saate kadar bağlantı kuramadık. Aydın'da trenden bir adam indi. Elinde kocaman bir torba vardı. Naylon torbalar olur ya, işte onlardan. Eyvah dedi, başkasının torbasını almışım. Bunun içinde birkaç oyuncak var. Şimdi beni Noel Baba sanacaklar. Trabzon'da kıyı sessiz ve iyice tenhaydı. Bir taka çalkanıp duruyordu suda. Çok şükür dedi, bu gece ay ışığı var. Onunla kutluyorum yeni yılı. Mersin'in dağ köylerinden biri de Aslanköy'dür. Bu köyde yaşlı bir çam ağacı gözlüklerini takmış, masanın başına geçmiş bir şeyler yazıyordu. Nedir bu yılbaşı günlerinde biz çam ağaçlarının başına gelenler? Danıştay'a başvuracağız. Büyük Millet Meclisi'ne de dilekçe sunduk. Hep bizim dallarımızı mı kesecekler? İşte daha birçok şey oldu. Erzurum kar altındaydı. Bir kadın üşüyordu. Bir otobüs bir yokuşu tırmanırken birdenbire durdu. ''Buraya kadar arkadaşlar'' diye bağırdı yolculara. ''Ben geri dönüyorum.'' Döndü. Hızla aşağı doğru ilerlemeye başladı. Yolcular önce şaşırmış, sonra da korkmuşlardı. Hepsi buz kesilmişti sanki. Ama biraz sonra otobüs yeniden göründü. Bu kez çok neşeliydi. ''Şaka'' dedi. ''Şaka yaptım yahu. Bir Nisan şakası olur da bir Ocak şakası olmaz mı?'' Gülmek. ''Eve dönüyordum. Baktım bizim gözlüklü orada.'' Başını kaldırmış yukarılara bakıyor. Beni görünce gülümsedi. Yazılarını izliyorum dedi. Ama benim öğütlerimi tam tutmadığını da söyleyeyim. Nasıl yani? Yine bilgiçlik taslıyorsun. Daha içten olamaz mısın? Sonra nedir o sandalyeler, koltuklar, tabureler? Bilmece köşesini vermediler ki sana. Yazacaksan doğru dürüst yaz. Sandım ki küçük şeyleri işleyeceksin. Küçük şeyler önemlidir. Ama hepsi de gerçeğe dayanmalı. Söz gelimi Atatürk'ün kuru fasulyeyi çok sevdiğini biliyor muydun? Hayır, çok severdi. Napolyon bir elini hep karnının üstünde tutardı. Neden? Böylece daha görkemli olduğunu sanıyordu herhalde. Yok canım, Napolyon'un midesinde ülser vardı. Elini bastırarak duyduğu ağrıyı azaltmak isterdi. Daha doğrusu farkında olmadan eli karnına giderdi. Napolyon'un son günlerinde hiç gülmediği söylenir. Ben gülmenin her şeye iyi geleceğine inanırım. Napolyon biraz gülebilseydi, ülseri de tam iyileşmese bile azalırdı. Kusura bakmayın, hiç de bilimsel bulmadım bu sözünüzü. Ben bilimseldir demedim. İyi geldiğini söyledim. Ayrıca psikoloji bilimi böyle durumları kavrar. Kendi kendine telkin söz konusu burada. Gülmek dünyaya iyimser ve eğlendirici biçimde yaklaşmaktır. Bu da gülen kişiyi güçlü yapar. Gülen yüz güzeldir. En güzel halimiz güler halimizdir. Havalar güzel gidiyorsa doğa da gülüyor demektir. Bebekler her şeyleriyle gülerler. Dizleriyle, dirsekleriyle, parmak boğumlarıyla, pabuçlarıyla. Renkler birbirini değiştirir ve ortaya kocaman bir gülümseme çıkar. Yaz günleri, uzun yaz günleri vardır. Caddeler tıklım tıklım insan doludur. Kalabalıkla güler caddeler. Otomobiller akar gider. Motosikletler kahkaha atar. Bir çiçek adı papatya, bir yıldız adı çoban yıldızı, üç çeşit kömür, taş kömürü kok, lignit. Ünlü ressam. Ünlü ressam sesini hiç yükseltmiyor, ağır ağır konuşmaya başladı. Çocukların yaptığı resimlere bayılıyorum, çok özgür çalışıyor onlar. Bir şey yapmak isterken başka şeyler de çıkıyor ortaya. Nasıl yani? Renkler ve çizgiler onları alıp götürüyor. En çok neye kızarsınız? Resim yaparken cetvel kullananlara. Bir kedi düşünün. Yumuşacık, yüz yuvarlak bir yaratıktır kedi. Ama neredeyse kediyi bile çizerken cetvel kullanacak kimseler var. Onlara çok kızarım. Ama düz çizgili nesneler var. Ev gibi, vapur gibi, masa gibi. Resim cetvelle yapılmaz efendim. İsterse yamuk olsun. Elimizle yapacağız evi de, vapuru da, masayı da. Canımı sıkan bir şey daha var. Bazıları resmi önce kurşun kalemle yapıp sonra boyayla üstünden gidiyorlar. Resim düzeltilmez mi? Düzeltmemek daha iyi. Ben olsam düzeltmem. Yenisini yaparım. Ama o başka bir resim olup çıkar. Daha iyi ya. Bazı ressamların doğadaki renkleri başka türlü kullandıkları görülüyor. Örneğin ağacı mavi yapraklı yapıyorlar. Önce renkleri yerinde kullanmayı öğrenmeli. Ondan sonra her şey serbest. Yedi renkle mi? Ne yedisi? Boyaları birbirine karıştırınca milyonlarca renk çıkar. Ressam kime denir? Renklerle yaşayan kimseye. Şair? Şair de sözcüklerle yaşar. Demirci? Demir döver. Kuş? Uçar, bazen de konar. Çarşamba? Çarşaf dokur. Üç ressam adı sayar mısınız? Leonardo da Vinci, Raffaello, Picasso. Üç Türk ressamı? Şeker Ahmet Paşa, Bedri Rahmi Eyüboğlu, Cahit Burak. Bir de Fatih Sultan Mehmet'in portresini yapan sanatçı vardı. Bellini'dir onun adı. İtalyandır. Sonradan Venedik Cumhuriyeti'nin ressamı olmuştur. Poster ne demek? Ticaret amacı olmayan afiş demek. Ünlü ressam bu son sözü söyledikten sonra gözlüklerini çıkardı, sildi. Gözleri belirsiz bir ikindi vakti gibiydi. İkinci ayrımın sonu sayfa 55.